Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Filin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Recep Özlem iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyo konuğumuz, programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun ve kendisiyle bugün Soçi zirvesi ve Rus uçağının Suriye'de düşürülmesini konuşacağız. İlk olarak hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Soçi zirvesiyle başlayalım dilerseniz. Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi görüşmesinin sonuçları nelerdir? İdlib için planlanan silahsızlaştırılmış bölge nasıl oluşturulacak?
Evet, Soçi'de tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in katılımıyla çok önemli bir zirve gerçekleştirildi. Hı hı, evet. Malum daha önce aslında Astana süreci kapsamında Tahran'da liderler görüşmüştü. Burada Ruhani'nin de katılımıyla üçlü bir zirve yapılmıştı. Ama orada İdlib konusunda özellikle istenen bir sonuç elde edilememişti. Hı hı. Şimdi iki lider Erdoğan ve Putin Soçi'de tekrar bir araya geldiler. Ve İdlib konusunda çok önemli tarihi kararlar buradan çıktı. Özellikle Türkiye'nin taleplerinin karşılanmış olduğunu gördük. Son dönemde özellikle rejimin İdlib'in etrafına ciddi bir askeri tahkimat yaptığını biliyorduk. Yine Rusya ve İran oluşturduğu ittifak Türkiye'ye İdlib konusunda çok ciddi baskı yapıyordu. Temelde burada amaçları Dera, Doğu Guta, Kuneitra, Humus gibi bölgelerde muhalefeti elimine ettikten sonra askeri açıdan İdlib'de de muhalefeti hedef alarak tamamen Suriye muhalefetini topraksızlaştırmak amaçlarını güdüyorlardı. Burada da Hethi Tahrir Şam ve iltisaklı diğer radikal grupları Asana sürecinin dışında olduklarından dolayı bahane olarak kullanıp araçsallaştırmak istiyorlardı. Ama Türkiye tabii İdlib konusunda çok kararlı durdu. Burada hem kendi ulusal güvenliğini hem Suriye'nin geleceğini, siyasal bir çözümü hem de 3,5 milyondan fazla insanı ilgilendiren, sivilleri ilgilendiren bir meselede adım attı ve Türkiye taleplerin çok büyük bir kısmını Rusya'ya kabul ettirdi. Bu çok önemli. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü İdlib'e yönelik askeri harekat tamamen devre dışı kaldı. Bölgeye yönelik hava operasyonları ve karadan operasyonlar tamamen durduruldu. Ve Türkiye ile Rusya arasında kabul edilen çerçevede bir tampon bölge oluşturulacak temas hatlarında. Yani rejim ve muhalif unsurların bulunduğu İdlib'in etrafında temas hattında 15-20 kilometre derinliğinde bir silahsızlandırılmış bölge. Buradan HTŞ ve iltisaklı gruplar çıkartılacak. Ağır silahlar tamamen bölge dışına nakledilecek ve Türk ve Rus askeri gücü konuşlanacak. Zaten Türkiye'nin 12, Rusya'nın 9 tane askeri gözlem noktası vardı buralarda.
Bu gözlem noktaları korunacak değil mi?
Korunacak. Hatta askeri açıdan tahkim edilecek. Bugün itibariyle de Türk ordusu İdlib'de daha fazla konuşlanmaya başlıyor. Bu önemli. 15 Ekim burada önemli bir milat. Bu tarihe kadar bu süreç gerçekleştirilmeye çalışılacak. Tabii Türkiye için çok büyük bir kazanım. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı ve bu anlamda emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım. Çünkü sadece Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından değil, az önce ifade ettiğim gibi 3,5 milyon insanın kaderi de burada belirlendi.
Evet.
Olası bir askeri harekatta binlerce, hatta on binlerce insan hayatını kaybedecek ve nihayetinde belki yüz binlercesi mülteci konumuna düşecekti. Muazzam bir insani kriz ve yıkım yaşanacaktı. Bu önlenmiş oldu. Tabii süreç devam edecek. Hı hı. Bunu irdeleyeceğiz ama ilk etapta şunu söyleyebiliriz. Türkiye adına çok büyük bir zafer, bir kazanım. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor.
Peki silahsızlandırılmış bölgenin oluşturulması noktasındaki riskler neler?
Tabii şimdi kağıt üstünde anlaşma yapıldı.
Hı hı.
Burada özellikle Tahran zirvesinin dışında İran, rejim ve ilgili Şii milislerin devre dışı bırakıldığı anlaşılıyor. Çünkü gelen açıklamalara da baktığımızda özellikle rejime yakın kaynakların bu anlaşmadan çok ciddi anlamda rahatsızlık duyduklarını biliyoruz. Onlar fırsatı yakalamışken Rusya'nın desteğiyle muhalifleri burada hedef almak ve elimine etmek istiyorlardı. Ama bu gerçekleşmedi ve muhalifler İdlib'i kontrol etmeye Türkiye nüfus alanında devam edecekler. Tabii bu provoke edilebilir. Burada özellikle rejim ve Şii milislerin çeşitli aktif adımlar atabilmeleri, Türk ordusunu ya da muhalifleri hedef alarak bir çatışmalı tekrar dönemi hayata geçirmeye yönelik adımlar atabilirler. Bunun ötesinde ise tabii Türkiye'ye düşen bazı sorumluluklar var. Türkiye burada Heyet-i Tahrir-i Şam ve Gine İltisaklı radikal yapılanmaları temas hattının dışına, bu 15-20 kilometrelik hattın dışına çıkartmak durumunda ve onları ağır silahlardan arındırmak durumunda. Tabii buna HTŞ ve ilgili gruplar nasıl yanıt vereceği önemli. Eğer onlar direnmeyi tercih ederlerse, bu anlaşma çerçevesine uyum göstermezlerse ciddi riskler ortaya çıkabilir. Ama benim sahadan gördüğüm gelen bilgiler, HTŞ'nin de bu durumu kabullenmek durumunda kaldı ve ağır silahlarından vazgeçmeyi kabul ettiği yönünde. Bunu tabii 15 Ekim'e kadar giden süreçte zaman gösterecek. Bunlar risk ama yine de Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde çok ciddi bir anlaşma sağlandı ve Türkiye'nin nüfuz kabiliyeti ve Rusya'nın etki gücünü düşündüğümüzde risklerin minimize olacağını ve bu anlaşmanın hayata geçireceğini ben düşünüyorum açıkçası.
Peki bölgedeki aktörler, muhalifler ve rejim güçleri bu mutabakatı nasıl karşıladı?
Yani burada evet, Türkiye ve Rusya tabii masadan olumlu ayrıldılar. Rusya tabii kendi iddialarının çoğundan vazgeçti. Bunun altını çizmek gerekiyor. Burada Türkiye'nin siyasal açıdan kararlı duruşu, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net pozisyon alması. Bunun ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 tane askeri gözlem noktasını çok ciddi anlamda ağır silahlar, tanklar da dahil olmak üzere askeri olarak tahkim etmesi ve Türkiye'nin İdlib konusuna ne kadar önem verdiğini Rus tarafına doğrudan bir caydırıcı güç olarak ortaya koyması önemliydi. Bunun ötesinde uluslararası bir kamuoyu oluştu. Özellikle İdlib'e yönelik bir askeri harekatın yaşatacağı insani krize yönelik bir kamuoyu oluşmaya başladı. Türkiye bu süreci de çok iyi yönetti. Hı hı. Tüm bunları Rusya tabii değerlendirdi. Yine son dönemde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın İdlib'e yapılacak bir askeri harekatı araçsallaştırarak rejime yönelik bir askeri harekat yapma ihtimalleri ortaya çıktı. Buna yönelik bazı istihbaratlar da vardı. Rusya bunu dile getiriyordu. Bu riskleri de Rusya görünce Türkiye ile anlaşmak durumunda kaldı ve Türkiye'nin taleplerini genel anlamda kabul etti. Ama burada kaybeden taraflar da var. Bunların başına tabii rejim ve İran geliyor.
Evet.
Çünkü İran'ın Tahran'da Ruhani'nin pozisyonundan İdlib'de bir ateşkes sürecinin istemedikleri çok net bir şekilde anlaşılıyordu. Bu konuda çok şahin bir tavır sergilediler. Yine rejim aylardır bölgeye askeri tahkimat yapıyordu. Bu anlamda ne pahasına olursa olsun İdlib'e bir askeri harekat gerçekleşmesini savunuyorlardı. Onlar böyle bir anlaşmadan rahatsız oldular. Rejime yakın kaynaklarda bunu ifade etti, deklare ettiler. Tabii Suriyeli muhalifler genel anlamda çok memnun. Çünkü hem askeri olarak Türkiye'nin koruması altına girdiler ve 3,5 milyondan fazla insan burada güvence altına almış oldu. Türkiye'yi destekleyen, anlaşmayı kutlayan gösteriler yapıldı İdlib sahtında. Bu açıdan da Türkiye gerçekten başarılı bir diplomatik adım atmış oldu.
Peki Suriye rejimi İdlib için yeni bir plan yapacak mıdır sizce?
Yani onlar tabii yaptıkları açıklamalarda bunun kısa vadeli bir ateşkes süreci olacağını, orta ve uzun vadede İdlib'i hedeflemeye devam edeceklerini ve buradaki muhalif unsurları da askeri olarak elimine edeceklerini iddia ediyorlar. Ama sahadaki gerçeklikler bize tabii Rusya'ya rağmen rejimin hiçbir şekilde hareket edemediğini, adım atamadığını gösteriyor. Ciddi bir tükenmişlik içerisindeler. Hem siyasi, iktisadi, insan kaynakları, askeri açıdan. Dolayısıyla Rusya'nın doğrudan desteği olmadan böyle kapsamlı bir askeri harekat yapabilecek kapasiteleri yok. Bu da İdlib konusunda tabii Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkinin ve anlaşmanın nasıl seyredeceği bence İdlib'e yönelik rejimin olası hamlelerini belirleyecektir diye düşünüyorum. Hı hı.
Türkiye ve Rusya'nın silahsızlandırılmış bölgede devriye faaliyetleri nasıl gerçekleşecek ve riskleri var mı bu durumun?
Tabii bunlar çok teknik ayrıntılar. Şu anda bu teknik meseleleri görüşmek için Rusya ve Türkiye'yi temsilen hem istihbarat unsurları hem ordu temsilcileri görüşmeler yapıyorlar. Bunlar dizayn ediliyor. Zaman içerisinde bunların detayları belirlendikten sonra bir kısmı kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Yaklaşık işte İdlib'in etrafında Türkiye'nin 12, Rusya'nın az önce ifade ettiğim gibi 9 tane askeri gözlem noktası vardı. Buralar güçlendirilecek. 15-20 kilometrelik hatta ne rejim unsurları ne de muhalif silahlı unsurlar kalmayacak. Ağır silahlar en azından tamamen çıkacak. Belki piyade düzeyinde belli unsurlar kalabilir. Yani bir çatışma dinamiğini oluşturabilecek hiçbir unsur kalmayacak ve buradaki güvenlik Türk ordusu ve Ruslar tarafından sağlanacak. Ama devriyelerin nasıl olacağı eş güdümlü mü olacak, birlikte mi yapılacak, ayrı ayrı mı yürütülecek? Bunu teknik komitenin zaman içerisinde karar vermesi bekleniyor.
Soçi'de varılan bu mutabakat Tahran'da neden sağlanamadı?
Tabi burada temel mesele İran'ın pozisyonuydu. İran Ruhani Cumhurbaşkanı Ruhani üzerinden net bir şekilde burada bir ateşkes istemediklerini, terör örgütü olarak gördükleri Suriye muhalif yapıların elimine edilmesi gerektiğini savundular. Tabi bunun ötesinde Rusya da o dönemde Türkiye'ye baskı yaparak Türkiye'ye geri adım attırabileceğini düşünüyordu anladığım kadarıyla. O yüzden sonuna kadar direttiler. Ama Türkiye'nin özellikle TSK'nın ağır silahlarla İdlib içerisinde yoğun bir şekilde konuşlanmaya başlamasıyla Rusya geri adım atmaya başladı. İran'ı devre dışı bırakarak Türkiye ve Rusya arasında doğrudan bir anlaşma yapıldı.
Peki İran'ın bypass edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani tabii bu önemli. Çünkü İran Suriye denkleminde önemli bir oyuncu. Rejimle ve Rusya ile birlikte oluşturduğu bir ittifakın parçası. Özellikle İran devrim muhafızları, Kudüs güçleri ve onların güdümünde olan Şii milisler, Hizbullah gibi yapılanmalar sahada rejime çok önemli askeri destek sağlıyor.
Evet.
Ama artık sahada bu derece bir karada Şii milis gücüne ihtiyaç duyulmuyor. DAEŞ ciddi anlamda elimine edildi. Muhalifler İdlib'de Türkiye nüfus bölgesinde sıkıştırılmış durumda. Rusya'da özellikle İsrail ve Amerika ile yürüttüğü angajman çerçevesinde İran'ın nüfuz alanını kırmak istiyor. Bu Rusya için de bir avantaj. Çünkü artık Esed üzerinde Rusya'nın mı İran'ın mı daha fazla etkili olacağı, nüfus sahibi olacağı ve imtiyazlara sahip olacağı ile ilgili bir mücadele de söz konusu aslında. Birbirleriyle müttefikler ama aynı zamanda rakipler de. Ve İsrail'in, Amerika'nın bu anlamda Rusya'ya ciddi baskı yaptığını da biliyoruz. Rusya da bunu kullanarak İran'ı kısmen de olsa Suriye'de denklem dışına itmeye çalışıyor. Bu anlamda işte İran'ın içerisinde yer almadan bypass edilerek Türkiye-Rusya arasında İdlib anlaşması yapılmış olması Rusya açısından da Amerika ve İsrail'e karşı kullanılabileceği bir argüman. Ve İran'ın nüfus alanını kırmak için kendisi adına da olumlu bir süreç diye düşünüyorum.
Tahran zirvesinde ateşkesin reddedilmesine karşın Soçi'de bir mutabakatın sağlanabilmesinde Amerika'nın ve Avrupa Birliği ülkelerinin rolü olmuş mudur sizce?
Yani dolaylı yönden oldu. Bir defa hani uluslararası kamuoyundan bahsettik. Bu kamuoyun oluşması bence önemliydi ve bu Rusya'ya ciddi baskı yarattı. Özellikle işte Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela insani boyutu ön plana çıkartılınca Rusya adeta bir katliam bir ülke konumuna düşecek değildi yönelik bir harekatta. Bu birinci yönü. İkinci yönü ise tabii diplomatik ve siyasal baskı. Bu anlamda az önce ifade ettiğim gibi İdlib'e yönelik bir harekatı araçsallaştırarak Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın daha önce kimyasal silah kullanımından sonra olduğu gibi rejime yönelik bir askeri harekat içerisine girebilmeleri söz konusuydu. Buna yönelik de ciddi işaretler vardı. Bu da dolaylı yönden Rusya'nın Türkiye'nin taleplerini kabul etmesi noktasında bir teşvik edici unsur oldu diye düşünüyorum.
Soçi'de varılan mutabakat Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkileyecek sizce?
Tabii önemli. İdlib iki ülke ilişkileri açısından çok ciddi bir testti. Ve bu başarıyla bu test nihayet erdi. Çünkü Türkiye adına İdlib gerçekten çok önemli bir meseleydi. Bir ulusal güvenlik meselesiydi her şeyden önce.
Evet.
Bunun ötesinde Türkiye'nin Suriye politikası ve mülteci politikası açısından da belirleyiciydi. Rusya eğer Türkiye'ye rağmen, Türkiye'nin tüm kırmızı çizgilerine rağmen bir askeri harekat başlasaydı Türk-Rus ilişkileri çok ciddi hasar görürdü. Hatta krize girebilirdi. Rusya tabii bunu görerek de geri adım attı. Dolayısıyla Rusya'nın Türkiye'nin taleplerini bu anlamda karşılamış olması iki ülkenin birbirine olan güvenini de tazelemiş oldu ve Suriye sahtında Rusya-Türkiye ilişkilerine ciddi bir olumlu ivme katacağını düşünüyorum. Hatta belki bunun ötesinde Fırat'ın doğusunda PKK ve Amerika angajmanına karşı da iki ülke arasındaki bu ilişkinin ciddi bir tampon görevi görebileceği ve baskı üretebilecek bir potansiyel olduğunu düşünüyorum.
Soçi mutabakatı sonrası İsrail'in Laskiye'deki bazı noktaları vurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, bu gerçekten ilginç bir olay. Özellikle dün gece yaşanan hadisede Türkiye ve Rusya İdlib konusunda anlaşmasından hemen sonra ilk defa İsrail Doğu Akdeniz üzerinden Laskiye'de Rusya'nın nüfuz alanında Himeym üssünün hemen yakınlarındaki bazı bölgeleri bombaladı. Tabi bu sırada bir Rus uçağının sinyal istihbarat uçağının da düştüğü anlaşıldı ve burada 15 Rus askeri hayatını kaybetti. Tabii gün ışığında gelen bilgilerle 4 tane İsrail F-16'sının Doğu Akdeniz'de alçak uçuş yaparak Rus uçağını da kendilerine kalkan olarak kullanarak Laski'deki saldırıları gerçekleştirdiğini gördük. Buna yanıt vermeye çalışan rejime ait hava savunma sistemlerine bağlı S-200'lerde yanlışlıkla ya da İsrail'in ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede uyguladığı sinyal istihbaratı ve yanıltmasıyla Rus uçağını düşürdü. Tabii bu ciddi bir krize neden oldu. Rusya'dan gelen açıklamalar özellikle ilk saatlerde çok sertti ve İsrail hedef alıyordu. Rus Savunma Bakanlığı ölen İsrail askerlerin sorumlu İsrail üzerinde olduğunu ifade etti. Ama ardından Putin daha yumuşak bir açıklama yaptı. Adeta Rusya'dan bir geri adım anlamına gelebilecek bir açıklamaydı. Doğrudan İsrail tarafından uçaklarını düşürmediği için meselenin bir kazayla olduğu ortaya konan bir açıklama oldu. Bu tabii İsrail-Rusya ilişkilerini belli ölçekte etkileyecektir. Ama ilişkileri böyle krize sokacak, birbirleriyle doğrudan gerginlik yaşayacakları bir süreç olmayabilir. Rusya kendi askeri bölgelerini ve askerlerin güvenliğini test için yeni adımlar atacağını ifade etti. Yani yeni savunma sistemleri belki bölgeye nakledebilir. Ve bundan sonra tabii İsrail'in Suriye hava sahasını kullanarak yapacağı saldırılar konusunda Rusya daha sert bir pozisyon alabilir. Ama Putin açıklaması yine de önemliydi ve Rusya adına bir geri adım olarak okunabilir diye düşünüyorum.
Yani Rus uçağının düşürülmesi sonrası Rusya ile İsrail arasında bir gerilimin olmayacağını düşünüyorsunuz.
Yani kısa bir gerilim yaşandı tabii. Belli bir gerilim olacaktır ama bir kriz seviyesinde bunu okumamak gerekiyor. Tabii İsrail ile Rusya arasında özellikle Putin-Netanyahu döneminde çok güçlü bir ilişki var. Putin Rusya ve Sovyetler adına İsrail'i ziyaret eden ilk başkan konumunda. Kendisinin çevresindeki oligarklar içerisinde çok sayıda İsrail yanlısı Yahudi isim var. Siyonist lobilerle de Putin'in iyi ilişkiler içerisinde olduğu biliniyor. Zaten son dönemde de Rusya-İsrail ilişkilerine baktığımızda ciddi bir ivme olduğunu görüyoruz. Hem iktisadi açıdan hem askeri açıdan özellikle de Suriye bağlamında iki ülke arasında ciddi bir angajman oluştu. İsrail'in müteakip seferler Suriye hava sahasının içerisine girerek Rusya'nın müttefiği olan rejim ve İran'a bağlı güçleri bombalamasına Rusya göz yumdu. Bu önemli. Bu ilişkinin işte nereye evrileceğini belirleyecek önemli bir hadise yaşandı. Nihayetinde 15 Rus askeri oldu ve burada İsrail birinci derecede sorumlu ülkelerden bir tanesi. Ama Putin ilk etapta çok fazla gerginlik yaratmak istemiyor. Bu kişisel ilişkisi ve İsrail'in küresel anlamda ki gücünden yararlanmak için mi bunu yapıyor? Çünkü malum Rusya'da şu anda Batı dünyasıyla ciddi anlamda bir karşı karşıya gelmiş durumda. Bir yanda Amerika, İsrail gibi ülkelerle ciddi bir gerginlik yaşayıp mücadele ederken İsrail'in kendisine açtığı alanı kapatmak istemiyor da olabilir. Bu anlamda bir geri adım atması önemli tabii.
Suçi mutabakatı Suriye'deki olası geçiş sürecini ve Türkiye'nin Suriye'nin geleceğindeki rolünü sizce nasıl etkileyecek?
Bence tabii çok olumlu. Bir defa Türkiye'nin temel tezi şuydu. Savaşla Suriye krizi nihayet ermesi hiçbir şekilde mümkün olmayacak. Dolayısıyla Astana süreci yani Türkiye, Rusya ve İran'ın sonradan dahil olmasıyla oluşturan Astana sürecinin temel felsefesi de siyaset yoluyla bu krize bir çözüm bulmaktı. Bunun için önemli bir süreç işletildi. Şimdi İdlib'de muhaliflerin hala toprak kazanımlarını koruyacak olması masada Türkiye ile birlikte muhalifleri güçlü kılacak.
Evet.
Ve Astana süreci kapsamında şu anda yeni anayasa yapım süreci var. Burada yeni anayasa yazacak kadrolar belirlenmeye çalışılıyor. Bu çok önemli. Nasıl bir Suriye olacağı ile ilgili tabii yeni anayasa çok belirleyici olacak. Bunun ötesinde siyasal geçiş ve seçimler bu anlamda da rejimin tavizler vermesi ve Suriye'ye de gerçekten barışı getirecek, istikrarlı bir yönetim oluşmasını temel dinamiklerini oluşturacak bir siyasal yapının oluşması için önemli. Burada İdlib gerçekten çok kilit rolde. Dolayısıyla Türkiye İdlib üzerinden hem masadaki ağırlığını koruyacak hem Suriye'nin geleceğinin belirlenmesinde belirleyici aktör olmaya devam edecek. Dolayısıyla böyle bir anlaşmayı Rusya'yla yapabilmiş olmak Türkiye adına çok büyük bir kazanım diye düşünüyorum.
Fırat'ın doğusuna yönelik ne tür gelişmeler bekliyorsunuz? Yani Amerika ve PKK-YPG'ye karşı Türk, Rus ve İran ittifakının oluşması mümkün mü?
Yani burada tabii önemli gelişmeler var. Bir defa Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de net şekilde PKK-YPG'nin Suriye'nin geleceği için ne büyük bir tehdit olduğunu ortaya koydu. Türkiye açısından da ulusal güvenliği açısından da birinci derece tehdit olmaya devam ediyor. Şimdi birkaç tane süreç var. Türkiye Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdikten sonra bu domino etkisiyle Fırat'ın doğusundaki PKK varlığını da etkilemişti. Türkiye bir yandan Irak'ta kararlılık harekatı düzenlerken, yani PKK'nın aslında Kandil'den diğer medya savunma alanlarına ve Suriye'ye ulaşmasını engelleyecek çapta büyük bir operasyon yaparken, bir yandan da Manbij'de Amerika ile belli bir zeminde uzlaşmıştı. Ama Manbij konusunda Amerika'nın Türkiye'yi oyaladığı anlaşılıyor. Hala somut ciddi bir adım atmadılar. Hı hı. Oradaki PKK varlığı mevcudiyetini koruyor. Türkiye'de çok kararlı bir şekilde hem Manbij hem Fırat'ın doğusundaki PKK varlığının elimine edilene kadar mücadelesini sürdüreceğini.
Manbij'deki devriye faaliyetleri koruyor. Devam ediyor mu Amerika
yani
ve
evet,
Türkiye'nin?
Yani evet, Türkiye ve ortak devriye olmasa da birbirinden yalıtılmış bağımsız şekilde taraflar bağımsız devriyelere devam ediyorlar. Ama bu çok anlamlı değil şu aşamada. Türkiye'nin artık Manbij'in içerisine girip PKK unsurlarının buradan tamamen çıkarıldığı ve yerel Arap unsurlar tarafından Manbij'in yöneteceği bir modeli hayata geçirmek istiyordu. Bu konuda hala somut bir adım atılmış değil. Bu konuda Amerika'ya, Türkiye'ye baskı yapmaya devam edecek. Tabii Fırat'ın doğusunda da yeni gelişmeler oldu. Amerika bu bölgede artık kalıcı olduğunu ortaya koydu. Özellikle İran'ın bölgedeki nüfus alanı geriletilmeden çekilmeyeceğiz dedi ve DAEŞ'le mücadele devam ettiği sürece burada kalacağız. Bu PKK'ya ciddi bir özgüven de verdi. Ve rejimle yaptıkları görüşmelerden geri çekildiler. Kamışlı'da 15 civarında Suriye askerinin öldürüldüğü hadise yaşandı. Ve ardından Kuzey ve Doğu Suriye bir özerk alanı gibi bir model ortaya koymaya çalışıyorlar. Amerika da Cenevre sürecine bu yapıyı dahil etmek istiyor ve Suriye'nin geleceğinde önemli bir nüfus alanı olarak kullanmak istiyor. Deir ez-Zor, Rakka gibi bölgedeki Arap unsurlarla PKK'nın kontrol ettiği bölgelerdeki Kürt unsurları birleştirecek bir yönetim modeli. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri de Amerika buraya destek verdirdi finansal açıdan da. Evet. Siyasal açıdan da. Tabii bunu Türkiye ciddi bir tehdit olarak görüyor. Hem Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından hem de kendi ulusal güvenliği için kabul edilemez olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu konuda Türkiye'nin mücadelesi devam edecek. Ama asıl soru şu, tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi. Türkiye, Rusya ve İran'la birlikte bu yapıya karşı mücadele edebilir mi? Yani Rusya ve İran hala ikircikli davranıyor. Evet, son dönemde PYD ve YPG'ye karşı daha sertleştiler. Sert bir tutum içine girdiklerini görüyoruz. Ama Türkiye gibi bu yapıları bir terör örgütü olarak görüp mücadele edilmesi gerektiğini düşünmüyorlar. Onların temel meselesi PYD-YPG'yi acaba ABD nüfuz alanından çıkartıp kendi kontrol alanımıza alabilir miyiz? Hı hı. Onların meseleye bakışı bu. Türkiye ise bir terör örgütü olarak görüyor ve tamamen elimine edilmesi gerektiğini düşünüyor. Tabii PKK'nın içerisinde de benim gördüğüm ayrışmalar var. PKK'nın bir kısmı Amerika ile ilişkiye devam etmek ve İran'la ilişkileri tamamen koparmak gerektiğini düşünüyor. Bir kısmı ise tam tersi İran angajmanına devam etmek gerektiğini ifade ediyor. Kendi içlerinde de bir güç mücadelesi var. Çünkü PYD-YPG'den bahsetmiyoruz sadece. Bir PKK-KCK yapılanması var. Bunun, hı hı, Türkiye, Suriye, Irak ve İran ayağı var. Ve bunların hepsi birbiriyle etkileşimli bir KCK yürütme kurulu tarafından yönetiliyor. Ama yerel dengeler de örgütün tabii nasıl hareket edeceğini etkiliyor. Birbiriyle de mücadele eden güç odakları var. Kompleks bir mesele. Tabii PKK taşeron bir terör örgütü ve birçok ülke istihbarat örgütünün içerisine sızdığı, yönlendirdiği bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla İran'la Amerika arasında özellikle PKK'ya nüfuz etme açısından ciddi bir mücadele yaşanıyor. Türkiye'de taraflar nezdinde baskı yaparak PKK ile ilişkilerini minimize etmelerini ve sınırlandırmalarını sağlamaya çalışıyor. Bir yandan da hem Türkiye içerisinde hem Irak hem Suriye içerisinde PKK'ya yönelik kapsamlı bir mücadele yürütmeye devam ediyor.
PKK'dan bahsederken Hizbullah ve rejim güçlerinin İdlib operasyonu için eğittiği PKK-YPG, evet, birliklerinin son durumu nedir?
Evet, bu da önemli bir mesele. Sahadan gelen bilgiler bize olası bir İdlib harekatına PKK'nın da katılacağı ve bu anlamda özellikle Tarrifat, Laskiye, Hama Humus hattında belli sayıda PKK'lıların eğitildiğini bize gösteriyor. Tabii PKK içerisindeki dinamiklerden bir tanesi de Suriye içinde Afrin PKK'sı ile Fırat'ın doğusundaki PKK arasındaki farklılık. Fırat'ın doğusu tamamen Amerika'nın kontrolündeyken Afrin'de ise tam tersine İran ve rejimin çok daha etkili olduğunu ve nüfus sahibi olduğunu biliyorduk. Türkiye'nin Afrin'e yönelik harekat sırasında da zaten rejim ve İran'a bağlı güçler, milisler doğrudan Afrin'e gelerek Türk ordusuna karşı PKK ile birlikte savaştılar. Bu çok önemli. Ardından ise PKK Afrin'i kaybedince Rusya'nın da devreye girmesiyle Tel Rifat'a yerleştirildiklerini gördük. Burada İran da çok etkili bir unsur ve o olası bir İdlib harekatında buradaki PKK'ları muhaliflere karşı ve Türkiye'ye karşı kullanmayı düşünüyorlardı. Ama şimdi tabii denklem değişti. İdlib'de artık bir harekat olasılığı kalmayınca bu PKK'lı unsurlarla muhtemelen Tel Rifat'a tekrar geri dönecek ve yerleştirilecek. Türkiye açısından tabii Tel Rifat meselesi çok önemli aslında. Hı hı. Bu mesele bir şekilde çözülmek zorunda. Çünkü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinin tam ortasında stratejik derinliği engelleyen İdlib'e yönelik de diğer Türkiye'nin nüfusu altındaki bölgelere yönelik de çok ciddi bir tehdit kaynağı haline gelmiş durumda. Türkiye'nin Rusya'yla bu anlamda yaptığı görüşmelerde Tel Rifat konusunda da artık bir adım atılması için ağırlığını koyması gerekiyor. Bu meselenin çözülmesi gerekiyor.
Programımızın da sonuna yaklaşırken size son olarak şunu sormak istiyorum. İdlib operasyonunun gerçekleşmemesi rejim güçlerini Fırat'ın doğusuna doğru yönlendirebilir mi? Özellikle petrol kaynaklarını ele geçirmek
evet,
amacıyla.
Bu tabii önemli bir soru. Türkiye'nin beklentilerinden bir tanesi de bu. Şimdi İdlib meselesi gerçekten eğer orta ve uzun vadede halledildiyse rejim enerjisini, askeri kaynaklarını Fırat'ın doğusunda PKK ile mücadeleye ayırabilir. Tabii orada Amerika çok ciddi bir endişe kaynağı. Bunu nasıl yapacaklar? Amerika'ya rağmen kapsamlı bir askeri harekat düzenleme ihtimalleri zor. Ama belli cephe hatları açılarak yavaş yavaş PKK'yı zayıflatacak şekilde hamleler yapabilirler. Bunu zaman gösterecek. Çünkü Şam yönetimiyle Suriye Demokratik Güçleri ve PKK'nın diğer yetkililer arasındaki görüşmeler sonuç vermedi. Taraflar birbirine karşı çok daha sertleşti. Dolayısıyla bu anlamda mümkün mertebe rejim Fırat'ın doğusundaki Arap unsurları, aşiretleri kullanarak bir şekilde PKK'yı zayıflatacak hamleler içerisine girecektir diye düşünüyorum.
Bir de İsrail Savunma Bakanlığı rejim güçlerinin kapasite eksikliğini Rus uçağın düşmesinden sorumlu tutmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, o hadisede İsrail'e tabii kendini meşrulaştıracak pozisyonunu bir süreç içerisine girdi. İki temel iddiaları şuydu, işte uçağın düşürülmesi tamamen rejim güçlerinin sorumluluğunda olan bir süreçti. S-200'ler doğrudan Rus uçağını hedeflediler. Bu da rejimin yetersiz hava savunma kabiliyetini gösteriyordu. Kendi herhangi bir sorumlulukları olmadığını ifade etmek için bu suçlamaları yaptılar rejime.
Rus uçağın Esed rejimi tarafından düşürülmüş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
Yani burada da işte tabi az önce genel hatlarıyla konuştuk. Uçak düşürme hadisesinde gerçekten bir kazayla mı bu
yaşandı?
Araştırılacak
değil mi?
Evet, yani detaylı rejimin yetersizliğinden mi kaynaklandı? Yoksa burada İsrail sinyal istihbaratını ya da bölgede Amerika'nın sinyal istihbaratla bir şekilde bölgeye yönelik yaptığı bir faaliyetle mi, sonucu mu, radarlar bir şekilde hedefleme sistemi şaşırtıldı ve füzeler uçağına yönlendirildi. Soru işaretleri olan tabii çok teknik boyutu da olan bir mesele. Dolayısıyla bunu tam olarak bilebilmek mümkün değil ama sonuç itibariyle Ruslar ilk başta İsrail'i suçlarken Putin geri adım atarak daha ortada bir pozisyon aldı. Evet, İsrail de muhtemelen bunu bir şekilde mal etmeye çalışacaklar. Ama bu yaşanan hadisenin bir kaza sonucu olduğunu ortaya koyan bir açıklama yaptı.
Sayın Hoca, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Türkiye Penceresi'nden.